bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Evrim Kuramı ve Bağnazlık, Cemal Yıldırım, Bilgi Yayın Evi, düzeltilmiş ve genişletilmiş ikinci basım Ocak 1998, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. 1925 doğumlu olan Cemal Yıldırım, 1963-1985 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde mantık, bilimsel yöntem ve bilim felsefesi dersleri vermiş, 1983-1985 ders yıllarında California State University Northridge'de 2 yıl konuk öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 1985'te emekli olan Profesör Yıldırım'ın yerli ve yabancı dergilerde çıkan inceleme yazıları ve uluslararası kongrelere sunduğu bildirileri dışında 4'ü İngilizce, 11'i dilimizde olmak üzere 15 telif 2 çeviri kitabı yayımlanmıştır. Evrim kuramı yaklaşık 150 yıldır tartışılan bir konudur. Kurama yönelik bilimsel diyebileceğimiz eleştirilerin yanı sıra salt bağnazlıktan kaynaklanan, üstelik ülkemizde giderek yoğunlaşan bir karalama kampanyasına tanık olmaktayız. Kuşkusuz yerleşik önyargıları, dahası dincilik türünden ideolojik koşullanmaları kırmak olanaksız olmasa bile son derece güçtür. Uzun süreli bir eğitim, bir aydınlanma süreci gerektirir. Kitabımın bu doğrultuda bir misyonla yüklü olduğu okurun gözünden kaçmayacaktır herhalde. Amacım, güncelliğini sürdüren çekişmeli bir konuya elden geldiğince nesnel bir yaklaşımla açıklık getirmek, böylece özgür düşünce ve arayışı yok etmeye yönelik sinsi çabaları bir ölçüde de olsa etkisiz kılmaktır. Yoksa Nazım Hikmet'in bir dizesinde dile getirdiği gibi, karanlıklar nasıl çıkar aydınlığa? Okurların çalışmamı bu yönde değerlendireceklerine inanıyorum. Cemal Yıldırım. İnsanlık tarihinde Kopernik, Galileo ve Darwin gibi öncülerin önemini biliyoruz. Bu tür kişiler gelecekte de çıkacaktır elbet. Onları çalışmalarında engellemek, tuttukları ışığı söndürmek, yaşam ortamımızı çoraklaştırmakla kalmaz, bizi yeni bir karanlık çağa sokar. Tıpkı parlak antik çağı bildiğimiz karanlık çağın boğması gibi. Yeni gerçeklerin ortaya çıkması pek çok kimsenin, özellikle iktidar sahiplerinin rahatını kaçırır. Dahası tepkisine yol açar. Öyle de olsa sürüp gelen bağnazlığın militan fanatizmi karşısında en büyük umut dayanağımız bilgelikle birleşen bilgidir. Bilgi edinmede bilimsel yöntem dışında izlenecek başka bir yol yoktur. Bilimin erişemediği bir şeyi bildiğimiz savı bir safsata olmaktan ileri geçmez. Bertrand Russell. Ön söz, birinci basım. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Hurafe erbabı günümüzde evrim düşüncesini bilim dışı bir saplantı suçlamasıyla karalama çabasındadır. Evet, uzun süre kabına çekilmiş görünen dinsel bağnazlık bir süredir bilimi kendince zayıf bulduğu bir alanda vurma eylemi içine girmiştir. 16. yüzyıldan bu yana bilim karşısında sürekli gerileyen teolojinin şimdi evrim kuramını gözden düşürme, dahası evrim olgusunu yatsıma yolunda olduğunu görüyoruz. Bu çabada oportünist iktidar tutkunlarıyla el ele veren bağnaz çevreler, halkın evrim konusundaki bilgi yetersizliğinden de yararlanmaktadır. Onlara bakılırsa, evrim kuramının tanrı tanımazların ortaya sürdüğü uydurma bir hipotez ya da düpedüz, havada kalan bir sav olmaktan ileri bir anlamı yoktur. Gerçek kutsal kitaplarda, hadis ve vahiylerde bildirilmiştir. Evrende her şey gibi canlılar da tanrının eseridir. Şimdi yaratılışçılık diye bilinen bu akım son 20 yıl içinde küçümsenemeyecek bir güç kazanmıştır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun etkinlik gösteren yaratılışçılığın ülkemize sıçramış olması bizi şaşırtmamalıdır. Türkiye'de son yıllarda kimi yabancı güçlerin parasal desteğinde militan canlılık gösteren dinsel bağnazlık bizim için yeni bir olay değildir. Üzücü olan, ilk aşamada laik eğitimi, daha sonra tümüyle çağdaşlaşma çabamızı çökertmeye yönelik bu hareketin okul programlarını resmi kanaldan etkisi altına almış olmasıdır. Son yıllarda okutulan ortaokul ve lise biyoloji ders kitapları, evrim konusunu yüzeysel olarak ve yer yer çarpıtarak sunmakta, yaratılışçılığı, İslamiyet'in öğretisi diye önerirken, evrim kuramına kanıtsız bir görüş gözüyle bakılmasını telkin etmektedir. Elinizdeki kitap evrim düşüncesine dolayısıyla bilime yöneltilen saldırının iç yüzünü ortaya çıkarmak, evrim kuramının bilimsel niteliğini belirtmek için yazılmıştır. Saldırının din görüntüsü altında totaliter ideolojik karakterini tanımak zorundayız. Hedef özgür düşünceyi yok etmek, teolojinin ortaçağ egemenliğini kurmaktır. Genç kuşaklarımızı karanlık güçlerin tuzağına karşı uyarmak artık kaçınamayacağımız bir uygarlık görevidir. Kitabımı aydınlığa dönük genel okuyucu kesiminin yanı sıra öğretmen ve öğrencilerin de ilginç ve yararlı bulacağını umuyorum. Cemal Yıldırım, İda Tepe Akçay, Ocak 1989. Ön söz, ikinci basım. İlk basımı 1989'da gerçekleşen elinizdeki kitabın özellikle genç kuşak aydın çevrelerde geniş ilgi görmesine karşın yeni bir basıma girmekten alıkonması yazarı için açıklamasız kalan üzücü bir tutum olmuştur. Şimdi gerekli düzeltmelerin yanı sıra eklenen 2 telif ve 5 çeviri metinle daha doyurucu bir kapsam kazandığına inandığım yapıtımın ikinci basıma girme olanağı bulması sevindirici bir gelişmedir. Buna olanak sağlayan Bilgi Yayın Evi'ne içten teşekkür borçluyum. Evrim kuramı yaklaşık 150 yıldır tartışılan bir konudur. Kurama yönelik bilimsel diyebileceğimiz eleştirilerin yanı sıra salt bağnazlıktan kaynaklanan, üstelik ülkemizde giderek yoğunlaşan bir karalama kampanyasına tanık olmaktayız. Kuşkusuz yerleşik önyargıları, dahası dincilik türünden ideolojik koşullanmaları kırmak olanaksız olmasa bile son derece güçtür. Uzun süreli bir eğitim, bir aydınlanma süreci gerektirir. Kitabımın bu doğrultuda bir misyonla yüklü olduğu okurun gözünden kaçmayacaktır herhalde. Amacım güncelliğini sürdüren çekişmeli bir konuya elden geldiğince nesnel bir yaklaşımla açıklık getirmek, böylece özgür düşünce ve arayışı yok etmeye yönelik sinsi çabaları bir ölçüde de olsa etkisiz kılmaktır. Yoksa Nazım Hikmet'in bir dizesinde dile getirdiği gibi, karanlıklar nasıl çıkar aydınlığa? Okurların çalışmamı bu yönde değerlendireceklerine inanıyorum. Cemal Yıldırım, İda Tepe Akçay, 1997. 1. Bölüm. Din ile bilimin bağdaşmazlığı. Aklın Sokrates'ten bu yana yobazlık ve hurafeye karşı açtığı savaş henüz kazanılmış değildir. Isaac Asimov. Dinsel bağnazlık ile bilim. Din ile bilim her dönemde açıktan ya da üstü örtülü çatışma içinde olan iki kültürel etkinliktir. Çatışmanın kökeninde bağnazlığın özgür araştırmaya olanak tanımak istememesini bulmalıyız. Bilim doğada olup bitenleri betimlemeye, açıklamaya yönelik bir çalışmadır. Amacı evreni anlamak, yöntemin nesnel gözleme dayalı ussal çıkarımdır. Dine gelince burada daha karmaşık, çok yönlü bir olayla karşı karşıyayız. Basit bir çözümleme özellikle göksel dinlerin 3 ana öğeyi içerdiğini göstermektedir. 1. Yalnızlık ve yetersizlik duygusu içinde olan kişiye ruhsal erinç ve doyum olanağı sağlayan bir tapınma biçimi. 2. Belli ahlak kurallarına dayalı toplumsal bir düzen. 3. Evreni ve evren içindeki insan yaşamını anlamlı kılan hazır, anlaşılır bir açıklama. Bu 3 öğenin hem anlam hem geçerlik temeli, Tanrı denen yetkin, yaratan, bağışlayan, koruyan ama gerektiğinde cezalandıran yüce varlık kavramında yatmaktadır. Başka bir deyişle, dinin tüm boyutlarında açıktan ya da örtülü Tanrı düşüncesi vardır. Tanrı, tapınma etkinliğinin yönelik olduğu varlık, ahlak kurallarının gerekçesi ve yaptırım gücü bilgimizin yanılmaz kaynağıdır. Bilimin dinle bağdaşmazlığı yalnızca teoloji diye bilinen üçüncü öğe bakımındandır. Tapınma gereksinimi ve değer yargıları içeren konularda dinle ya da başka bir ideolojiyle bir kavgası yoktur. Yeter ki bilimin gerçeğe yönelik özgür arayış etkinliği kısıtlanmış olmasın. Din evreni açıklama işlevinde bağnaz ve tek düzedir. Özellikle her şeyi açıkladığı savında olan teoloji yeni arayış ve buluşlara kapalıdır. Teolojinin bilimle kavgası düşüncede tekelce egemenliğini yitirme korkusudur. Geçmişte teologları bir tür ölüm kalım savaşına iten iki büyük olay bu kavganın unutulmaz örnekleridir. Bunlardan biri Kopernik devrimi diye bilinen gelişme, diğeri Darwin kuramı denen evrim düşüncesidir. Birincisi üzerinde yaşadığımız gezegeni evrenin merkezi olmaktan çıkardığı, ikincisi insanı tüm diğer canlılar gibi doğanın bir parçası, evrim sürecinin bir ürünü saydığı için teolojiye ters düşmüştür. Orta Çağ karanlığında kalıplaşan teolojik öğretimin zihinler üzerindeki egemenliğini bilimle paylaşması beklenemezdi kuşkusuz. Dünyanın nasıl oluştuğu, canlıların nasıl ortaya çıktığı kutsal kitaplarda yazılıydı. Kilisenin tepkisinden korkan Kopernik, kitabının yayımlanmasını yaşamının son yılına kadar geciktirmek zorunda kalmıştır. Darwin de kuramını açıklama konusunda uzun süre çekingen davranır. Wallace'ın çalışmasıyla karşılaşmasaydı belki de türlerin kökenini yazma yoluna bile gitmeyecekti. Astronomide Ptolemy sistemiyle birlikte insanın doğa içindeki özel yerine ilişkin geleneksel inancı da yıkan Kopernik, teologların tepkisini önlemek için kitabına ön söz yazan dostu, Ojinder'ın şu sözlerine göz yummak zorunda kalmıştır. Bu kitapta önerilen sistem yalnızca açıklamaya yönelik matematiksel bir hipotezdir. Felsefi doğruluğu söz konusu değildir. Matematiksel hipotez ile felsefi doğruluk diye yapılan ayrım, kiliseyi yaklaşık 100 yıl harekete geçmekten alıkor. Ne var ki, kilisenin daha baştan tedirgin olduğu bellidir. Protestan reformcu Martin Luther 1483-1546 bile bu budala kafamızı karıştırma hevesindedir. Oysa kutsal kitap bize, Joshua'nın arzı değil güneşi durdurduğunu söyler, diyerek Kopernik'i kınamaktan geri kalmamıştır. Tehlikenin tam anlaşılması 17. yüzyılın başlarını bekler. Gidişin farkına varan kilise artık kararlıdır. Önce Bruno'yu gözler önünde yakarak, sonra Galilei'yi iki kez Engizisyon mahkemesinde yargılayıp, ilerlemiş yaşına karşın ev hapsine mahkum ederek tepkisini ortaya koyar. Ancak Engizisyon terörü beklenen etkiyi sağlamaz. Bilimi durdurmaya olanak yoktur artık. Kopernik, Kepler ve Galile'nin öncülüğünde başlayan bilimsel devrim, 17. yüzyıl boyunca süren büyük atılımlarıyla üstünlüğünü kurma yolundadır. Teoloji tüm direnme, yıldırma ve sindirme çabalarına karşın fiziksel bilimlere yenik düşmüştür. Artık pek az kimse arzın düz olduğu, evrenin merkezinde yer aldığı, güneşin arz çevresinde döndüğü, tüm nesnelerin toprak, su, hava ve ateşten oluştuğu gibi antik öğretilere inanmakta, deprem, sel, yangın ve fırtına yıkımlarına, Tanrı'nın günahkar kullarına uyarısı gözüyle bakmaktadır. Kısacası, kilise için kazanma şansı yoktur. Ama savaş bitmemiştir. Bir cephede yenik düşen karanlık güç, başka bir cephede mevzilenmekten geri kalmaz. Bilime karşı savaş daha sonra evrim konusunda sürdürülecektir. Din ile bilimin tarihsel kavgası, kimi dönemlerdeki ateşkese karşın hiçbir zaman barışta sonuçlanamamıştır. Darwin, Galile ve benzeri bilginler üzerinde koparılan fırtınalar, su yüzüne vuran çalkantılardır. Kavganın nedeni daha derinlerde yatan metafizik anlayışlar arasındaki çelişkidedir. Din bir yanıyla ideolojiktir. Tüm ideolojiler gibi aradığı mutlak iktidar, paylaşmaya razı olmadığı şey egemenliktir. Dinsel bağnazlıkta tehlikeli olan nedir? Din ideolojik yanıyla totaliterdir. Düşünce, araştırma ve tartışma özgürlüğüne dayanan, duraksama ve kuşku içeren bilime hoşgörüyle bakmaz. Bilimsel anlayışın yaygınlık kazanması, teolojik otoritenin giderek yok olması demektir. Öyle bir gelişmeye izin verilemez elbet. Teoloji ile bilim arasında gözden kaçmayan başlıca fark, teolojinin dogmalara bağlılığında, bilimin eleştiri ve kuşkuya yer vermesinde kendini gösterir. Teologlar için kutsal kitapta yer alan öğretiler her türlü kuşku ötesinde mutlak doğrulardır, eleştirilemez. Oysa bilimde kuşku veya eleştiriye kapalı hiçbir doğru yoktur. Gözlem ya da deney sonuçlarıyla ters düşen hiçbir sava, nereden ya da kimden kaynaklanırsa kaynaklansın, geçerlik tanınmaz. Teologların gözleme dayanan, kuşku ve eleştiriye açık bilime tepkileri doğaldır. Kutsal öğretilerin ne ussal eleştiriye, ne olgusal yoklanmaya dayanma gücü vardır. Engizisyon, özgür arayışa duyulan korkunun ürünüdür. Son 400 yıl boyunca bilimin hem kuramsal alanda hem teknolojide sergilediği göz kamaştırıcı başarılar karşısında teoloji önemli ölçüde geri çekilme, dahası bilime katlanma görünümüne girmiştir. Teologların durumu kurtarmak için kutsal kitabın bilimsel sonuçlarla çelişen öğretilerini sözsel anlamları dışında mecaz ve alegorilere başvurarak yorumlama yoluna gittiklerini görmekteyiz. Oysa geçmişte, 17. yüzyılın ortalarına gelinceye dek, kilisenin bilim adamlarını Engizisyon terörü altında tuttuğu iyi bilinmektedir. Aslında dinsel bağnazlık ya da ideolojik fanatizm günümüzde bile hemen her ülke için kaygı konusudur. Ne var ki düşünce ve inanç özgürlüğü geleneğini kurmuş açık toplumlarda ne türden olursa olsun bağnazlığın etki alanı sınırlıdır. Kuracağı egemenlik yüzeysel ve geçici olmaktan ileri geçmez. Tehlike humanist gelenekten yoksun, tartışma ve eleştiriye kapalı tek düze toplumlar için büyüktür. Hristiyan fanatizminin Batı dünyasında ortaçağ egemenliğine dönmesi uzak bir olasılık bile değildir. Kaldı ki Hristiyanlık kökeninde devlet egemenliğine değil, kişisel inanca dayanan bir dindir. Kilisenin kuramsal egemenliği sonraki bir olaydır. Hristiyanlığın özüne aykırı bir gelişmedir. Oysa İslamiyet devlet egemenliğini içeren totaliter bir dindir. İslamiyet'in egemen olduğu toplumların tarihsel yaşantısı özellikle son 1000 yıl içinde belli kalıplar içinde donup kalmış, yeni deneyimlere, özgür ve yaratıcı etkinliklere açılma olanağı bulamamıştır. Nitekim günümüzde hiçbir İslam ülkesinin gerçek anlamda bilim, sanat ve siyasal özgürlükleri benimsediği, açık toplum düzenini gerçekleştirdiği söylenemez. Teoloji ile bilim çoğu kez aynı kültür çevresinde bile birbirinden kopuk kalan düşünme biçimleridir. Bugün bile teolojiye bağlı pek çok felsefecinin, örneğin Mortimer, Adler ve Jacques Maritain, bilimin ortaya koyduğu tüm gözlemsel veri ve kanıtları görmezlikten gelerek teolojinin olgulara ters düşen geleneksel öğretilerini doğru saymakta direndiğini görmekteyiz. Bunun çarpıcı bir örneğini Adler evrim kuramı konusunda vermiştir. Adler, insanın evrim sürecinin bir ürünü olduğu savının doğru olamayacağını metafiziksel ilkelere dayanarak ispatlayabileceği görüşündedir. Ancak Adler tezini temellendirirken biyoloji ve paleontoloji alanlarında birikmiş gözlemsel olgulara gözünü kapamakta, a priori doğru saydığı kimi ilkelere dayanmakla kalmaktadır. Din ile bilimin bağdaşmazlığı sorununu aydınlatmak için son birkaç yüzyıllık gelişmelere kısaca değinmek gerekir. Avrupa'da deneysel bilimlerin ortaya çıkışı 16. yüzyılın sonlarında başlar. Daha önce insanların dünyayı anlama çabaları ortaçağ skolastik felsefe çerçevesinde kalmıştır. Gözlem ve deneye değil, metafiziksel çözümleme yöntemine ağırlık veren teolojik düşünce, bağnazlığın ve kilise egemenliğinin temelini oluşturuyordu. 17. yüzyılda devrimsel atılım içine giren bilim ve matematik alanlarındaki gelişmeler, teolojinin insan düşüncesini hapsettiği dar çemberin kırılmasıyla olanak kazanmıştır. Francis Bacon bu dönüşümün felsefede en etkili öncüsüdür. Bilimin gözlemsel verilere dayalı rasyonel düşünme yöntemi karşısında değişmez dinsel doğrular çerçevesinde kalan teoloji, tüm direnmelerine karşın sarsılmaktan kurtulamaz. Bilimde sarsıcı ilk atılımlar astronomi ve fizik dallarında kendini gösterir. Kopernik, Kepler ve Galileo astronomideki çalışmalarıyla yeni çağı başlatmışlardı. Galileo modern fiziğin öncüsü, aynı zamanda deneysel sonuçları matematiksel ilişkilere indirgeme yaklaşımıyla bilimsel yönetimin kurucusudur. Descartes, Pascal, Newton, Huygens, Boyle, Leibniz ve Locke. 17. yüzyılda gerçekleşen bilimsel devrimin matematik, fizik ve felsefe alanlarındaki büyük öncüleridir. Bilimde Galileo ile başlayan yeni yaklaşım, Newton'a ulaştığında bir tür norm niteliği kazanır. Evren, hareket halindeki maddesel parçacıklardan oluşan kocaman bir makinedir. Fiziksel olgular mekanik yasalara bağlıdır ve ancak o yasalara başvurularak açıklanabilir. Newton, Principia Mathematica adlı ünlü yapıtında mekaniğin temel yasaları olarak bilinen evrensel ilişkilerin göksel cisimlerin hareketlerinden yerküredeki en basit hareketlere, örneğin dalından kopan elmanın yere düşmesi kadar her türlü fiziksel olgunun açıklamasını verdiğini gösterir. Bu anlayış öylesine benimsenir ki, yüzyılımıza gelinceye dek tüm bilimsel çalışmalarda asal bir örnek, bir paradigma olarak göz önünde tutulur. Evrene ilişkin mekanik anlayış bugün de yıkılmış değildir. Kimi yetersizliklerine karşın uygulamadaki başarılı sonuçlar Newton mekaniğini ayakta tutmaktadır. Bilim adamlarının daha güçlü bir kuramın yokluğu karşısında mekanik anlayışa bağlı kalma yolundaki tutumlarını normal karşılamak gerekir. Bunun dogmatik bir tutuculukla ilgisi yoktur. Dogmatik tutuculuk, geleneksel inanç ve öğretiler için sürekli gerileme, dahası bir yıkım olmuştur. Bilimi daha baştan maddeci ve mekanik diye suçlayarak dışlamaları teologlara saygınlık kazandırmamıştır. Teologların mekanik dünya görüşünü hiçbir zaman bağışlamamış olmaları bir bakıma yersiz değildir. Fiziksel bilimlerde zamanla göz yumar göründükleri bu düşüncenin sonunda biyolojiyi de etkisine alması onları bir tür yaşam savaşımına itmiştir. Ancak mekanik düşüncenin kimi bilim dallarında sınırlı kalması bağnaz çevrelere yeni bir umut ışığı yakmıştır. Mekaniğin yetersiz kaldığı alanlarda, bu arada özellikle biyolojide, bilimi dayanaksız göstermek, yitirilen saygınlığı yeniden elde etmek, evrim kuramına yöneltilen saldırıyı günümüze değin ayakta tutan direnç bu umutla beslenmektedir. Teolojinin bilimle kavgası, teolojinin kendi tedirginliğinden, güven eksikliğinden kaynaklanmıştır. 18. yüzyıla gelinceye dek, bilim adamlarının teolojiye ters düşmekten özenle kaçındıklarını görmekteyiz. Kopernik'in kiliseyi ürkütmemek için kitabının yayımlanmasını öldüğü yıla kadar geciktirdiğine daha önce değinmiştik. Kepler, gözlemsel verilere tüm bağlılığına karşın dünya görüşünde ortaçağ etkisini sonuna kadar sürdürmüştür. Daha pervasız davranan Galile'nin başına gelenleri biliyoruz. Botanik ve zoolojinin öncülerinden Ray, asıl uğraşının bilim değil, teoloji olduğunu açığa vurmaktan hiçbir zaman geri kalmamıştır. Newton ile Boyle gelince, ikisinin de bilimin yanı sıra teolojide de araştırmalarını sürdürdükleri bilinmektedir. O kadar ki Newton'un bir aralık bilimden elini çekip yaşamını tümüyle teolojik çalışmalara vermek istediği açıklanmıştır. Gerçi Kraliyet Bilim Akademisi toplantılarında politika gibi dinsel tartışmalara da yer vermiyordu. Ama bu dini dışlamaya değil, amacı belli çalışmaların aksamasını önlemeye yönelik bir önlemdi. O dönemin bilim adamları için bilim ile dinin bağdaşmazlığı söz konusu değildi. Tam tersine hemen hepsinin gözünde inceledikleri dünyanın düzenli ve anlaşılır yapısı tanrısal gücün varlığına kuşku götürmez kanıt oluşturuyordu. Ne var ki bu tutum bile kilisenin tedirginliğini gidermeye yetmemiştir. Nitekim daha sonraki gelişmeler kilisenin endişesinde hiç de haksız olmadığını gösterir. 18. yüzyıl bilim ile teolojinin giderek birbirinden uzaklaştığı, sonunda birbirine açıktan ters düştüğü dönemdir. Bir yandan bilim adamlarının mekanik dünya görüşü dışında bir başka yaklaşıma geçerlik tanımamaları, öte yandan dar kafalı teologların bilimsel gelişmelerin etkisinden özenle kaçınmaları, bilim ile dini bağdaşmaz iki düşman kampa dönüştürür. Yüzyılın sonlarında ortaya çıkan pozitivizm, bu gelişmede önemli rol oynayan bir olaydır. Pozitivist düşünceyi yansıtan Kant ve izleyicileri için insan bilgisi olgusal dünyayla sınırlıdır. Olayların gerisindeki gerçeklik hiçbir zaman bilinemez. Pozitivistlere göre felsefenin dolayısıyla bilimin işlevi edinilen olgusal bilgileri sistematize etmek, bilgiyi insan yaşamının düzeltilmesinde kullanmaktır. Bilim teolojinin felsefe metafiziğin yanılgısını paylaşmamalı, bilinmezi bilme çabasından kaçınmalıdır. Bilim adamları daha da ileri giderek din adamlarını ne olduğu bilinmeyen tanrıyla uğraşmayı bir yana bırakıp kendilerini insanlığın hizmetine vermeye çağırırlar. Pozitivizmin öncüsü Auguste Comte 1798-1857 dinle bilimin işbirliğini teolojinin geleneksel öğretilerinden vazgeçmesi koşuluna bağlıyordu. Pozitivist felsefe insanlık sevgisi üzerine kurulan yaklaşımın Tanrı sevgisi üzerine kurulan yaklaşımdan ne denli üstün olduğunu açıkça göstermekle amacına ulaşacaktır. Hristiyanlık, insan doğasının duygusal yanı dışında hiçbir gereksinmesine bir doygunluk sağlayamamış, muhayyileyi reddetmiş, akıldan kaçmıştır. Bu nedenledir ki, teoloji sürgüt tepki konusu olmuş, bundan böyle de dayanma gücü kalmamıştır. Kuşkusuz kiliseyi arka plana iterek öncülüğü her alanda bilime tanıyan Comte bir hayal peşinde koşmaktaydı. Dinle yoğrulmuş bir kültürde bu denli köktenci bir devrim önerisi gerçekçi olamazdı herhalde. Özünde İncil ile Aristoteles felsefesini birleştiren ortaçağ skolastizmi, Kopernik'ten başlayarak bilim karşısında uğradığı tüm yenilgilere karşın genel kültür yaşamındaki etkisini sürdürüyordu. Üstelik daha önce de değindiğimiz gibi, bilim adamları çoğunluk hiç değilse görünürde dinsel inançlarını korumakta, kiliseye ters düşmekten kaçınmaktaydılar. Kilisenin yaşamdan elini çekmesini isteyen Compton, hem dinsel geleneğin insanlar üzerindeki gücünü hem de yığınların teolojide bulduğu doygunluğu gözden kaçırdığı söylenebilir. Pozitivist yaklaşım gerçekçi miydi? Ne var ki 19. yüzyıl boyunca pozitivistlerin beklentilerine uygun gelişmeler giderek etkinlik kazanır. Daha önce küçük bir seçkinler kesimine hitap eden bilim, geniş halk kesimlerini de etkisine almaya başlar. Çok geçmeden bilim ile dinin toplum gözündeki saygınlıkları yer değiştirir. Bilim hemen her alanda ağırlığını duyurmaya başlar. Bilimsel buluş ve kuramlar küçük bir azınlığın çevresini aşar. Halk arasında konuşulan, tartışılan bir konu olur. 19. yüzyıl bilim adamlarının gözünde yalnız fiziksel olgular değil, biyolojik ve psikolojik süreçler de ilk koşullarına gidilerek açıklanması gereken olgulardı. Mekanik dünya görüşünün özünde yer alan belirleyicilik, determinizm, evrensel bir ilke sayılıyordu. Örneğin, dönemin ünlü bilim adamı Laplace, evrende olup biten her şeyin neden-sonuç zincirinde yer aldığı görüşündeydi.